Ferhat'la Laf Lafa başlıyor.
Herkese merhaba. Ferhat'la Laf Lafa'da bu hafta erkek modasına yön veren, Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu işlerle en çok dikkat çeken ve sayısız büyük isimlerin tercih ettiği, bizim de zaten bir erkeğin hayatında olmazsa olmazı dediğimiz çok önemli bir noktası. Smokin ve takım elbisenin yaratıcıları sevgili Şinasi Günaydın. Tabii ki bugün onun hikayesini anlatmak için Ali Günaydın bizimle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Bu güzel sunum için teşekkür ederim öncelikle.
Ya, lütfen, az bile söyledik. Yani az bile söylemiş olabilirim abi. Gerçi tekrardan hoş geldin. Nasılsın Ali abi, iyisin?
İyiyiz, çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Devam.
Aynen. Seni o yoğunluktan da buraya nasıl getirdik?
Ferhat Göktaşlar olması yeterli.
Vallahi abi, şimdi sizin de bir şu an sizin çünkü yaz dönemindeki en yoğun haliniz mi? Kışın da çok yoğunsunuz ama yazın böyle düğünler, davetler falanlar da yoğun oldunuz bir an.
Ya şöyle, dostlarımız kusura bakmasın, iki kişinin provasını ustama bıraktım geldim. Gerçekten yoğun bir dönemdeyiz. Yaz düğün sezonunda tabii ki işlerimiz daha fazla artıyor. Çünkü takım elbisenin yanında ekstradan damatlar da geliyor. O yüzden bayağı bir yoğunuz.
Ya bir de sizin zaten hani çalıştığınız isimler olsun, hani diktiğiniz kıyafetler olsun, çok özel tasarımlar. Yani her biri el emeği, göz nuru, çok büyük modacıların kumaşları, yani işlemeler falanlar filanlar. Çok bütün koleksiyonunuza bakıyorum böyle. Yok ya abi, sizin bayağı bir geniş bir çerçeveniz var.
Ya şöyle, dışarıda bulamayacağın her şeyi bende bulabilirsin. Ben zaten bizim Şinasi Günaydın olarak amacımız insanları hazır elbiseden uzaklaştırmak. Takım elbisede de öyle, smokinlerde, damatlıklarda, özel günlerde giyeceğiniz kıyafetlerde de bir mağazaya gittiğinizde işte yüzlerce, binlerce bulabiliyorsunuz. Ama benim tasarımlarım tek.
Hayır, bir de şey güzel, böyle şimdi insanın üzerine göre kıyafet olması da, benim bugüne kadar birçok ödül törenlerinde, yönetiminde, proje yönetmenliğinde bulunduğum birçok ödül gecesinde sağ olsun her zaman sizden giyiniyoruz zaten. Şey dikkatimi çekti abi, geçen gün ona çok güldüm. Şimdi bugün sen geleceksin ya, dedim ki Ali abinin bana 2017'de herkesin çok bayıldığı şu diktiği bir smokin vardı. Bir ona bir bakayım mı acaba? Kendi üzerimle dedim. Abi kolum girmedi. ya ben nasıl bir şey olduysa kolum girmedi yani ona. Belki ben onu giydim. Çok güzel bir şey taşıdım falan. Kolum girmedi ya. Kıyafetlerin böyle kötü huyu var yani. Üzerine taktiği yapıldığı zaman.
Ya evet, tabii ki öyle bir şeyi var. Ama amacımız ne olacak bundan sonra? O kıyafetin içine gireceksin abi. Demek ki sende problem var. Kıyafette yani, değil.
Yok, kesinlikle bende problem var. Hani insanların bazı alışkanlıkları böyle.
Bak, onu da
böyle
çözüyorsun bu arada.
Tabii.
Ben bunu giyiyordum, bak giyemiyorum şimdi, demek ki dikkat etmem lazım deyip bir yaşam tarzını falan düşünmek lazım.
Kesinlikle, ben bu konuda birazcık zaten bir önlemimi aldım. Şu an bir 6 kilo falan verdim ama ne yaparsın ki, bu gece hayatı ve şu kadınların bana olan hayranlıkları beni hiç rahat bırakmamaları. Ya böyle gerçek insan dönüp baktığında diyor ki ya ben 2017 bunu giydim ve tak diye üzerime oturdu. Onda bir de boşluk vardı. Ya şimdi buna kolunun girememesi ne demek ya?
Yaz, işin enteresan tarafı, seni yıllardır tanıyorum. 2017 ile aynı gözüküyorsun abi. Nasıl oluyor bu, onu anlamıyorum.
Ya inan,
senin fiziğinin öyle bir sıkıntısı var.
Zaten doktorum da onu söylüyor. Oğlum geçen gün mesela ilk bundan 3 hafta önceki tartıldığımda dedim ki hani kıyafetleri değiştiririm, belki bir tartılayım. Dedi ki hani ortalama, dedim hocam ne kadar olabilirim ki ben dedim. Sen dedi 102 falan filansın dedi Ferhat. Emin misin hocam dedim. Eminim tabii dedi.
Söyleme.
Ben doktorum dedi yani. Abi bir çıktım 136,5.
Kesinlikle göstermiyorsun. Ya kesinlikle göstermiyorsun.
Ya 6 kilo da verdim gerçi ama. Ya şimdi hocam diyor ki oğlum 6 kilo verdin ama yine onu da anlamadık diyor. Yani nereden verdin? Ama dedim ben anlıyorum. Normalde metrobüslere falan böyle toplu taşıma araçlarına ben bindiğimde ben iki kişinin kalktığı yeri, bir kişilik yer var, ben oraya oturmuyorum. Çünkü benim yanak öbür tarafı birleşmek zorunda kalıyordu. Şimdi oturabiliyorum. Ha, başkasının kıçına değmiyorsa, o iki yanak birbirine değmiyorsa, evet ben biraz herhalde paketten vermişim. Orada ufak bir küçülmeye çalışıyor. Peki abi, bize biraz Şinasi Günaydın hikayesinden bahseder misin? Çünkü dinleyicilerimizin çok dikkatini çekeceği çok güzel bir hikayeniz var sizin.
Şöyle, benim baba enteresan, Giresun'da doğmuş büyümüş. 48 yılında doğmuş. İşte ilkokulu bitirdikten sonra benim babaanne Giresun'un üst düzey insanlarından biri. Sen demiş okuyamazsın, kesin okulda kalırsın, ben seni okutmayacağım demiş. O zamanlar anne baba sözü dinlemek var tabii. Baba da terziliğe girmiş, şansına da Giresun'un en iyi terzilerinden birinin yanına girmiş, Nevzat Tataroğlu diye. Uzatmayayım çok fazla.
Estağfurullah.
Sıkılmasın insanlar. Asker de İstanbul'a gelmiş, ben demiş geri dönmeyeceğim. Cebinde 5 kuruş parası yok. Rahmetli dedeme demiş, baba ben burada kalıyorum. Sana 5 kuruş para göndermem. Bizim hı-hı, orada fındık bahçelerimiz, şeylerimiz falan var.
Şu meşhur fındıklar.
5 kuruş para göndermem. Ama bil ki İstanbul'da yapamazsan Giresun'a gelebilirsin. Hı-hı. Adamın tek dayanağı, İstanbul'da yapamazsam annem babam beni Giresun'da tekrar geri alacak. Abi 3-4 sene çalıştıktan sonra burada 1972 yılında kendi yerini açmış. Yine şansa Şişli Kent Pazajı'nda açmış ilk yerini.
Ki çok da güzel bir yer. Yani o dönem, tabii dönemde ki, çok güzel
tabii
bir yer.
Tabii ki. Yani aklımıza gelen bütün ünlüler o zaman, işte Turgut Özallar, Küçük Emrahlar, Mehmet Ali Erbiller, Ahmet Selçuk İlkanlar, Selami Şahinler, herkes babama diktirmeye başlamış kent pazajında. Öyle devam ettik. Ben de bu işi 1993 yılından beri çok severek yapıyorum. 96'da liseden mezun oldum. Üniversiteye sadece benim bir üniversite diplomam olsun diye gittim. Bu işi yapacağım çok belliydi. Ben de 1996'dan beri bir film çalışıyorum. Türkiye'de aklınıza gelebilecek herkese takım elbise yaptım. Ve muhteşem bir mesleğim var. Çok sevdiğim bir mesleğim
var. Evet, öyle olmasa zaten A'dan Z'ye büyük isimler bunlar. Yani Bülent Ersoy'un o ilk sahne zamanları var. Babanın hikayeleri bitmiyor çünkü ben babayı dinlediğim için.
Bülent Ersoy'a işte erkekken takım elbiselerini biz yapıyorduk. İşte Bülent Hanım olduktan sonra nişanlısına takım elbise falan.
Ne değişik duygu değil mi? Düşünsene Bülent Ersoy'sun. O selamünaleyküm var. Evet. Sondan sonra ay ne yapıyorsun be, bu her yanındakine, yanındakine orada, dikiyorsun sonra da.
Orada öyle bir şey var. Enteresan.
Kompite bir durum olmuş var abi vallahi. Bülent Hanım da yalnız çok heybetli birisi. O zaman da heybetli miydi acaba böyle? Hani ben çok haşır neşir hatırlamıyorum çünkü.
O zamanlar
çünkü
çok daha çıt kırılmış. Ya yani fotoğrafları var gerçekten böyle bu zamanın small medium bedeni gibi. Hı hı. Böyle çıtı pıtı bir erkekmiş aslında.
Zeki Müren peki giyindi mi abi bizden?
Yok, Zeki Müren bizden giyinmedi. O başka bir şey var. O Zeki Müren'e
kendi bir
yapmamış
tane modacısı, evet, vardı onun. Doğru, evet, şimdi aklıma geldi. Peki yani bunca insanla bu kadar isimlerle çalışmanın, evet bir yandan avantajları çok, hani sizin için sıradan şey bu zaten de, bir yandan da yorgunluğu olmuyor mu ekstra? Çok hani sanat dünyası dediklerinde hemen bir egolar, bir böyle bir nazlar, niyazlar. Yani psikolojik mi? Nasıl bunlarla baş ediyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim. Para hiçbir şey değil. Egosu olan hiçbir insanla çalışmadım ve bu çoğu insan aslında sanatçıya, ya yani terziye, modacıya ekstra bir şey sağlıyor. Egosunu, hı-hı, kullanmıyor ama kullanan olursa da kovarım. Yani kimse
çalışmam
bana,
yani.
Çalışmam. Kimse bana ego yapamaz o konuda. Hı-hı. Çünkü biz dostane ilerliyoruz. Yani benim için para hiç önemli değil.
Tabii biz zaten yıllardır biliyoruz, bizim hem medya sektöründeki arkadaşlarımıza vermiş olduğunuz destek, hem sizin için kim olursa olsun önce insan olsun mantığıyla yaklaşımımızdan falan, genel olarak sizi herkes zaten böyle seviyor, böyle de biliyor. O yüzden tabii ki burada bazen işte insanlar şimdi hani bir iki isimle çalıştığımız zaman bile bunun bir ağırlık olduğunu görüyorlar ama sizde şimdi A'dan Z'ye bütün isimler var.
Burada şu kötü, mesela çok ünlü bir isimle çalışıyorsun diyelim. Diyelim ki Tarkan'la çalışıyorsun ve bütün mesaini Tarkan'a şey yapıyorsun. Başka müşterin yok, başka dostun yok. Abi ona bağlısın, onun egosunu çekmek zorundasın. Ama bende öyle bir şey yok abi. Ben, herkes benim dostum. Bana geçen gün biri geldi, 9 takım diker misin dedi. Abi dikemem dedim 9 tane takım. Yani bu konfeksiyon değilim ben. Ben özel dikim yapıyorum. Sana 2 tane 3 tane dikim. Çünkü aradan da başka birilerinin takımını çıkarmam lazım. O kadar kısa sürede o takımı dikemem.
Tabii bir kişiye bölünüp diğer kişilere çok fazla ayıp olur yani böyle bu
durumda. Tabii. Yani bir kişiye bağlı olmadığım için ben kimsenin egosunu çekmiyorum. Gerekirse işe almıyorum. Baktım çok egolu. Bilmediği halde konuşuyor. Bana bırakması lazım biraz da çünkü işin. Tabii ki işin bir zevk tarafı var. Ama o zevk tarafını geçtikten sonra ki detayları bana bırakacak ki ben güzel bir şeyler çıkartayım ortaya.
Oradaki işin ince kısmı ve asıl alması gereken hizmet tarafı bununla sağlanıyor. Çünkü o hani karşılıklı bir empati de yapmak lazım bazı durumlarda. Peki abi son yıllarda kadın ve erkek zaten inanılmaz bir değişkenlik yaşıyor bir moda tarzında falan.
Evet.
Nasıl bir, hani nerede başladık, nereye doğru gidiyoruz sizin gözünüzde? Şimdi siz tam olarak bunu birebir yaratıcılığını yaptığınız için.
Ya yıllardır bu işin içindeyim. Hep bir döngü var tabii ki. Şu anda yine 80'lere dönmeye başladık. Mesela çok yakında zaten yaklaşık bir 3-4 yıldır daha rahat takım elbiseler o İtalyan stilinden çıkmaya başladık. Daha rahat kıyafetler geldi.
Bol kesimler mi?
Bol kesimler geldi. İşte çift bile pantolonlar, yüksek kemer pantolonlar ki ben bayılıyorum onlara. Eskiden de çok severdim.
Ben hayatımda hiç giymedim.
Çok seviyorum. Yani moda olayı şu, zaten 3-5 tane firma var. Milyonlarca şey yapıyor. Bu senenin modası bu diyorlar. Bence moda insana yakışan.
Değil mi?
Yani mesela sen giymedin. Evet, sana çift bile pantolon yaparsam o pantolon seni olduğundan çok daha fazla kilo gösterir. Zaten giymemen lazım. Moda bile olsa giymemen
benim
lazım.
Benim biraz kıçım büyüktü o yüzden abi. Ben onu giyemem.
Abi kıçlıktan ziyade büyük kıç, yani küçük kıçlara da artık popolar filan çıktı.
Hani, aa, var mı öyle bir şey?
Tabii olmaz.
Böyle hansi makini yaptık. Adamda baktık işte adamın totosu yok.
Direkt o kıçı direkt, koyuyoruz.
Allah Allah. Bak anasını satayım ya. Ondan sonra abla bunu düğünden önce, o lan benim herifte bir göt var var ya falan. Sonra her şey kadınlar gibi oldu o zaman olay abi. Hani akşam olunca evet kıçım, abi olunca, dur ben şu kıçımı çıkartayım falan.
Eşitlik var. Yapacak bir şey yok.
Çok enteresanmış. İlk defa duydum bunu.
Tabii tabii.
Kadınların yani bunu kullandığını biliyorum da erkek değişik yani, olmuş.
Var var.
Yani. Ya enteresan olmuş valla. Yani birazcık garibime gitti benim. Neyse. Peki düğünlerin en çok tercih edilen kıyafetleri smokin mi oluyor, daha çok damatlık mı?
Smokin tabii ki, daha soft renkler. Eğer deniz kenarında ya da kır düğünü olacaksa krem beyaz tarzı renkler, ekru tercih ediliyor. Hı hı. Eğer iç mekan olacaksa, bir otel düğünü ise siyahtan ben çok bunaldım. Siyah yerine işte laciverttir, fümedir, başka renklere yöneltmeye çalışıyorum. Tabii ki müşterinin, dostumuzun, damadın fiziğine ve durumuna göre. Ama dediğim gibi daha çok kır düğünleri çok moda bu senelerde. Ekru, beyaz, kemik renkler daha çok gidiyor.
Peki mesela belirli dönemlerde sürekli bir defileniz falan oluyor. Bu sene de yapacak mısınız bunları da? Her yıl sizin bir stil, bir de sürekli bütün sanatçıların çıktığı, çok güzel, çok ses getiren bir yılda bir kez yaptınız. Yılın centilmenleri miydi? Tam ismini
unuttum. Türkiye'nin karizmaları.
Türkiye'nin karizmaları. Zaten yarışmanın ismine bakıyorum. Türkiye'nin karizmaları.
Evet. Yani şimdi şöyle, Türkiye'nin karizmaları defilesini bu sene yapmayacağım açıkçası. Türkiye'nin karizmaları defilesi şöyle oluyor. Türkiye'de bir yere ulaşmış, bizle beraber mutlaka bir iş yapmış, çalışmış, dostumuz olmuş kişileri biz kendi defilemizde çıkartıyoruz. Manken yerine normal insan görüyorsunuz orada. Normal,
evet, Türk yani insanı. İşte kasmadan, yani ütmeden, 140 yüren.
140 kilodan işte 50 kilo, 1.50 boya kadar herkesin üstünde takım elbise ne kadar güzel durabilir onu görüyorsunuz Türkiye'nin karizmalarında. Yalnız bu sene 18 Ağustos'ta mesela bir defilem var. Bu da İstanbul Vücut Geliştirme Bölge Şampiyonası'nda bana sağ olsun bir saat ayırdılar. Orada yine
İstanbul Vücut Geliştirme Bölge Şampiyonası.
Evet.
Abi ben gelemem öyle yerlere. Benim oralarda moralim bozuluyor.
O çocukları da defileye çıkartmayı.
İşte benim moralim bozuyor abi. Onlar benim çok moralimi bozuyorlar.
Bu arada yine 4-5 tane, işte belki 10 tane bu celebrity dostumuzdan defileye çıkartacağız.
Gelmezler abi. Bizim orası moral. Bak gelmezler. İnsanların moralini bozuyor oradaki. Oradakiler ama podyumda Zeus yürümek, gibiler ya.
Podyumda yürümek çok farklı bir duygu zaten. Hani o cidden yaptıkları işle hiç alakası yok. Hatta Türkiye'nin karizmalarında, bu defilede değil, Türkiye'nin karizmalarında ben bile çıkmayı düşünüyorum. Çok merak ediyorum orada yürümenin heyecanını.
Tabii eski haline çıkmazdın. Şimdi eskiden o 150 kiloyken çıkmazdın. Şimdi böyle. Bu arada Ali Günaydın, yani konuğumuzun, Ali abinin kilosu yaklaşık 140'larda falandı. Sonradan bir operasyon gördüm. Hangi hocamız girmişti abi? Çok başarılı bir ameliyat olmuşsun çünkü.
Olduğum ameliyatta da yine benim babamın 80'lerden arkadaşı, benim müşterim, abim, dostum Profesör Doktor Mehmet Mihmanlı yaptı.
Vallahi Mehmet amca, vallahi buradan sesleniyorum sana ya, yani bak öyle de bir değişim olmaz abi, mis gibi olmuşsun vallahi ya.
Teşekkür ediyorum. 146 kiloyla ben ameliyata girdim. Yaklaşık bir 3 sene oldu. Şu anda 74-75 bantında gidiyorum. Hala da devam, hiç kilo alma yok. Zaten dikkat ediyorum yediğime içtiğime. O zaten bana şey diyordu. Ali, sana 40'a kadar şans veriyorum. Kilonu verdim, verdin. Vermedin, alacağım seni, ameliyat edeceğim diyordu. Zorla ameliyat etti. Sağ olsun.
Korktun mu abi mesela ameliyata girerken? Çünkü ben o anestezi olayından her zaman oldum olası tırsmışımdır yani.
Abi çok korktum. Gerçekten korktum.
Bir de çok tehlikeli bir ameliyat. Mide operasyonları genelde sonrasında yarattığı komplikasyonlar, işte hayatını, birçok olan kişinin hayatı çok farklı bir şekilde değişiyor. Vitaminlerden uzaklaşıyor. Çok dirençleri düşüyor falan. Bunları yaşadın mı hiç?
Bunda iki şeye güvendim. Bir, Mehmet abiye güvendim. Bu Mehmet hocamızın esas işi mide kanseri. Hani kanserle uğraşıyordu. Amerika'ya gitti, işte Çin'de şeyler verdi, dersler verdi. İki, hayat standardım çok düşmüştü 146'ya düştüğümde. Dedim ki ben böyle yaşayacaksam hakikaten yaşamayayım.
Çünkü Türkiye'deki çok kıymetli adamları, çok iyi isimleri giydiriyorsun. Onları böyle filinta gibi onları gönderip de hani senin onların arasında o özgürlüğe sahip olmaman çok yorucu yani, olmalı yani.
Bir prova yapıyorsun, kanter içinde kalıyorsun. İşte ya bir tuvalete giriyorsun, yoruluyorsun. Hani en basiti.
Hayat standartı değişiyor insana değil mi? Kilodan sonra.
Çok fazla değişiyor. İşte yürümeye başladım, üşenmemeye başladım. Mesela eski Ali olsaydı buraya kesinlikle gelemezdi. Çok yakın yerimiz.
Evet, doğru.
Hani Beşiktaş'tan Levent'e geldim ama kesinlikle gelmezdim yani.
Bir de sıcaklar, bundacaklar hepsi evet, böyle. Evet. Peki şimdi kıyafetlerini, bütün dolaplarını değiştirdin artık. Bütün gardırobun değişti. Kendin için de böyle özel tasarımlar yapıyor musun?
Yapıyorum. Şu anda elimde 3 tane var. Hatta bir tane kısa kollu ceketle altına şort yaptım. Çok güzel bir kumaştan.
Kısa kollu ceket.
Hugo Boss'un kumaşı. Hatta Boss yazıyor böyle.
Altına da eşort şey, şort. Çok enteresan.
Evet. Vallahi. Yazlık bir şey yaptım. 2 tane de normal takım elbisem şu anda var. Çünkü artık zevkle giyebiliyorum.
Şey gibi değil mi? Köpek parçalamış gibi olmayacak mı böyle? Bazı ceketleri giyiyorlar ya böyle. Fileli mileli yapıyorlar o kısa kollu ceketleri.
Ben orasını duble yaptım. Böyle paça gibi duruyor benim ceketin kolları. Muhtemelen güzel olacak.
Diyorsun ki ben zayıfladım. Artık şişmanmışım gibi giyinebilirim. Yani böyle bol bol giyineyim yani.
Şişmanken maalesef şöyle giyiniyordum. Normal siyah bir takım elbise yap. Yapamıyordum. Beni biliyorsun hep böyle komikli bir şeyler yapıyordum.
Evet.
Ya yakasını değiştiriyordum bir renk
koyuyordum. Ama sen seviyorsun ya. Senin çok enteresan kravatların var.
Evet evet.
Çok hani, enteresan ceketlerin var. Sen seviyorsun böyle renkleri.
Seviyorum ama hani düz giydiğimde yakıştıramadığım için öyle yapıyordum. Şimdi biraz daha normal şeyler giyip işte bu zayıfladığım süre boyunca hep siyah lacivert füme giydim. Artık değişik şeylere dönmeye başladım. Çünkü onu özlemiştim kiloluyken.
Ya.
Giyemiyordum.
Ne kadar işte bu aslında bu konuyu konuşmam. Temel anlatmak istediğimiz şey şu. Hani bu kadar güzel yani çok sizin verdiğiniz emek çok iyi çünkü bütün kıyafetiniz çok güzel. Ama kendim de bunu bizzat denediğim için yani o smokine ben mesela bayılıyordum. Yani bir de çok güzel bir detayı vardı bende. Morum ışığın altında öyle çok değişik bir morumsu bir renge bürünüyordu.
Kahve rengiye mora dönüyor.
Evet, evet ışığın altında ama normalde koyu bir ceketti mesela evet. Üzerimde. Işığın altına girince çok değişik böyle morumsu kahverengi bir şey oluyor. Çok enteresan da bir kıyafet o. Giremiyorum mesela diyorum ne kadar güzel bir kıyafet ve ben buna giremiyorum.
Evet.
Yani kilonun hayatımıza işte mesela bugün bir mağazaya gittiğimiz zaman ben 2015'e kadar 2014'e kadar vücut sporları yapıyordum mesela çünkü 9 yıllık bir hayatım var. Şimdi o dönemdeki bakıyorum mesela giderdim böyle mağazadaki hangi hatun benimle ilgilenecek diye seçerdim. Şimdi son 2017'den sonra 2018-19 dedik ben bir işte o kazağımı geçirdim 17'nin sonuna doğru. Ondan sonra da bir kilo alması ve artık bütün hayat standartım değişti.
Evet.
Hiçbir
maalesef.
Güzel kıyafeti hiçbir mağazada mesela üzerime olacakken bulamıyorum. Bak seninle şimdi gidelim burada 10 tane mağazaya girelim. Her bir 10 tane mağazadan sen kendine en az 3-4 tane şey beğenirsin. Bense oradan hiçbir şey alamadan geri çıkarım. Çünkü yüksek ihtimal benim bedenim yok.
Evet maalesef öyle oluyor. Yani bir de bedenler o kadar değişti ki bu İtalyan kesim diye kullandıkları bedenlerde şöyle bir şey yapıyorlar. X large diyor ya normalde medium bile değil. O X-Large dediği.
Peki böyle bir konumda sizin çok kilolu olan da müşterileriniz var mı? Benim gibi böyle kilo bazı yüksek.
Çok daha fazla var. Yani maalesef insanlar özel dikimi bıraktı. Hazıra daha fazla yönelmeye başladığı için hazırda bulamayanlar benim yeni müşterilerim olmaya başladı.
Yani bir de şöyle bir şey var. Aslında bizim gibi olan kişilerin de kumaş daha fazla yiyeceği için maliyetlerde bir 3'e 4'e katlanıyor diye düşünüyorum.
Ya 3'e katlanmasa bile 2'ye katlanıyor.
Değil mi böyle?
Mecburen çünkü işin aslında maliyet kısmı kumaşta zaten.
Hı hı.
Hani bizim kullandığımız kumaşlar Türk kumaşlarda da yabancı kumaşlarda da kaliteli kumaşlar olduğu için gerçekten ciddi bir şeyi var. Maliyeti var. Türk kumaşlarda zaten Yunsa Altın Yıldız gibi kullanıyorum. Yabancı kumaşlarda Loro Piana, Ceruti, Scabal, Dormeil, Vitelli, Burberry gibi.
En çok tercih edilen kumaş, en iyi kumaş dediğin kumaş senin için hangisi?
Ben Vitelli, Burberry ile Ceruti'yi çok seviyorum ama Dormeil'in yeri çok farklıdır bende. Kötü olan kumaşı söylemiyorum ama bazı kumaşlar var mesela insanların çok beğendiği. Sadece ismi var.
Değil mi?
Maalesef öyle.
Yani bazıların gerçekten ben de ona katılıyorum. Geçenlerde bir enteresan bir şey gördüm. Mesela şey yapmış adam. cips paketi zannettim ben ilk önce. Meğer bunu Louis Vuitton çıkarmış. Cipse benzer bir paketmiş ve bedeli de 10 bin euro.
Abi evet, saçma sapan.
Ha, cips paketi yani şey dersin, bu adam niye cips paketiyle geldi ki buraya dersin mesela. Baktım dedim ki herhalde bu adam cips falan yani böyle bir şey kullanıyor. Ne bileyim yani Kırmızıalı'da elinde cips paketi ne alaka ki yani. Sonradan öğrendim ki o elindeki cips paketi 11 bin euroluk abi, Louis Vuitton'un yeni çıkardığı tasarımıymış.
Ya işte insanlar marka uğruna böyle saçma sapan şeyler kullanabiliyor, isteyebiliyor. Ben de buna çok üzülüyorum.
Bugüne kadar senin için en enteresan istek hangisiydi? Bu smokin ya da takım elbise de olabilir. Ya Allah Allah dediğin bir şey var mı böyle?
Ya şöyle, en enteresan değil ama beni en çok kızdıran şey şu olmuştu. Hiç tanımadığım biri bize, normalde bizim dükkanlarımız hep sen bilirsin, böyle dışarıdan görünecek yerlerde değildir. Zaten dostlarımız gelir
evet,
bize.
Ama bunu zaten sen özellikle istiyorsun.
Evet.
Baba da öyle.
Bir adam şey nasıl olduysa ya internetten duymuş ya işte terzi diye görmüş, girdi dükkana, bana dedi en pahalı kumaşını getir. Abi en nefret ettiğim şey.
Benim de.
Sen ne istiyorsun? Önce bir bana söyle de hani parayı sonra konuşalım. O zaman da en pahalı kumaşım işte kaşmir kumaştı. Ben dedi bundan takım elbise istiyorum. Dedim ki abi bundan takım elbise olmaz. Bundan pantolon olmaz zaten. Bu kaşmirden ya ceket yaparsın ya palto yaparsın. Ya dedi sana ne, para benim.
Ya işte gel bunu camdan aşağı at.
Attım.
Vallahi billahi gel bunu. Yok yapmam istiyorum öyle bir şey.
Ya camdan atma sen bile.
Tamam, kapıdan atmışsın, bunu kabul ediyorum. Sen biraz naif bir adamsın.
Hayır, şöyle yaptım. Onu da kırmamak için. Olduğundan yaklaşık, zaten şu anda atıyorum kaşmir bir ceketi yapacağımız şu andaki fiyat 120 bin lira filandır. İşte pantolon da yaptığın zaman onu 180-200 bin lira civarı olur. Ben bu zamanın parasıyla 1-1,5 milyon filan dedim ki hani böyle camdan atmış gibi oldum zaten onu. O fiyatı duyduğu anda koşarak gitti. Yeah. Aa dedi çok pahalıymış filan. Bana... Sırf göndermek için dedim tabii.
Ama şimdi kendisi kaşınmış. Bana en pahalı kumaşını getir. Ya otur bir selam ver. Evet, merhaba de. Nasılsınız de.
Aynen öyle. Selam vermeden en pahalı kumaşını getir. Ya
otur.
Hadi oradan
tanışabilir miyiz de. Siz isminizi zikredeceksiniz. O ismini zikredecek. Ben kendim için, bana yakışacak, benim için olurunu düşündüğünüz bir tasarım, bir kıyafet, sizce nasıl bir şeyi tercih edebilirim ben?
Kaliteli kumaş diyebilirsin. Fiyat konuşmana gerek yok zaten ilk başta.
Ama sizlerde zaten o şeyiniz var değil mi? Yani
ya en kalitelini getir diyebilirsin. Hani mutlaka benim de kalitemin üstünde vardır belki. Bilmiyorum ama.
Ben
hani,
zannetmiyorum.
Görmedim,
ben o kumaşları,
ama.
Ben o kumaşların hani, fiyatlarını gördüğüm için ben zannetmiyorum.
Belki vardır. Bilemiyorum. Hani çünkü gerçekten teknolojinin sınırı yok. Hani bizim aldığımız yerler tamam şey, isimleri çok belli ama biri bir çıkartmıştır, daha kalitelidir, daha bana
ulaşmamıştır. Bence daha kaliteli değildir, şöyledir, saçma absürt bir para alabilmek için hani.
Teknolojiyi kullandık filan demişler.
Tabii evet. Şöyle bir şey var mesela, izledin mi bilmiyorum, Burberry'nin bir şeyini izledim ben, defilesini. Benim çocukluğumda yani 80'ler döneminde anneannemin penceresinin önünde bir şeyi vardı mesela, şey camın örtüğü bir ne diyorlar ona?
Perde. Evet.
Abi Burberry bunu almış ya, bak sana yemin ederim, çiçek deseninden tut her şeyine kadar aynı. Bunu gördüğümde hatta bayağı caps yapmıştım ve dalga geçmiştim. Ya resmen bizim o dönemdeki perdemizi almışlar, bunu kıyafet tasarımı haline getirmişler. Ve bu kıyafetin toplam parası da 55 bin euro.
Tabii.
55 bin euro.
Abi şöyle komik işte, ama Burberry'ye hani çok saygım var. Neçede kendi üretiyor kumaşını. Kendi yapıyor. Tasarımını kendi şey.
Yo, benim anneannem perdesini çalmış. Yani hiç öyle bir şey değil. Bildiğim bizim
ben,
köydeki
yani
perde.
O perde için konuşmuyor, pardon.
Perdeyi çalmış bildiğin
şimdi
yani.
Burberry dediğinde aklı ne geliyor abi? Çizgili işte beş kahverengi şey kumaş direkt gözünün önünde canlanıyor.
Yok gerçekten adamlar hani, çok kaliteli işler yapıyorlar.
Şey yapmış.
Ama şöyle bir şey de var. Mesela senin kumaşlarını ve senin tasarımını yurt dışında olsak daha mı pahalı oluruz, daha mı ucuz?
Çok daha pahalı oluruz.
Değil mi?
Çok daha pahalı oluruz kesinlikle yani.
Yani bu normal, bu iletişim cihazlarının işte bu teknolojinin tam tersine, yurt dışında daha ucuz, bizde çok çok pahalı. Ama tabii böyle özellikle bu kumaşlar, bu tasarımlar, bu çizgiler, bunlar daha pahalı olur orada yani.
Evet. Ya zaten şöyle söyleyeyim sana, bize yılda minimum 100 tane dostumuz geliyordur. Almanya'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan.
Evet, onu soracaktım ben de.
Avrupa'nın belli başlı ülkelerinden çok fazla müşteri direkt Şinasi Günaydın'a gideceğim diye geliyor. Hı hı. Çünkü daha önce yaptırmış bir arkadaşı referansla gelmiş. Bak demiş, burası çok iyi yapıyor. Bizim buraya göre çok daha uygun yapıyor. Adam orada takım elbise alacağı fiyata. Ha bu arada son 2 senedir ki olayları bilmiyorum tabii. Çünkü bizde çok fazla bir fiyat artışı oldu açıkçası. Hı
hı. O nerede olmadı ki, ülkemizin canı, ülkemin her yerinde.
Çünkü bu sene gelen, yurt dışından gelen insanlar çok şaşırıyor. Aa bu kadar mı oldu fiyatlar diye, ama ben gerçekten minimumlarda çalışıyorum.
Abi 17 bin TL'lik bir küsuratta askeri bir maaşta 15 TL'ye ekmek, bir tane kupkuru gramajı da düşmüş olan, yani bir tane ekmek alabiliyorsun sadece.
Evet evet evet. Evet.
Çocuklarımıza şimdi düşünsene, ben şuradan bir sene önce, çok da uzağa gitmeyeceğim, bir yıl önce ben yeğenim 100 TL para verdiğinde çok seviniyordu.
Tabii.
Şimdi mesela çıkart atıyorum, hafaki söylüyorum, 300-400 TL veriyorum, ya dayı ben bunu ne yapayım diyor. Çocuk da haklı. Dayı ben bununla gideceğim diyor. Gittiğimde sadece yiyebileceğim diyor. Bir lok şey, bir tane menü bile değil diyor. Bir menü bile 500 TL dayıcım şu an diyor.
Ya benim şeyimdir Ferhat, motosikletime de arabama da benzin aldığımda çocuklara 50 lira veririm mutlaka. Benzini koyan çocuklara. İnan 50 lira verirken artık kusura bakma diyorum. Gerçekten.
Vallahi billahi.
Ya yapabilecek kahve alamıyor. Ya bir çay içersin kardeşim, kusura bakma diyorum.
Ya çok ince düşünmem bile yeterli gerçi de. Yani geldiğimiz şartlarda, yani mesela şimdi herkes Şinasi Günaydın markasını şu an Türkiye toplumundaki sizi hani tercih edip, evet yani işiniz olarak çok iyisiniz ama ekonomiyi de düşmemiz lazım. Evet. Yani orta gelirli bir aile Şinasi Günaydın'dan giyinebilir mi abi?
Abi kesinlikle giyinebilir. Benden giyinmek
çünkü
istiyorsan şöyle.
Çünkü birazcık onu bir açarsak, çünkü insanlar şey diye düşünebilir. Evet, hep çünkü kaliteyi ve ne kadar iyi şeyler yaptığımızdan bahsediyoruz. Birazcık da aydınlanmaları için.
Bak şundan bahsediyorum. Gerçekten giyinmeyi seviyorsa geldi bana. Benim durumum yok Ali abi dedi. Gerçekten sadece kumaş fiyatına bile yaparım. Benim için işçilik önemli. Biliyorum. Zaten ben veriyorum. Ben mesela yaklaşık bir 10 yıldır işte polisimize, askerimize bedava demek istemiyorum. Para almadan smokin veriyorum. Hı hı. Hatta bu Covid döneminde bunu sağlıkçılara
yapmışsın. Hem şehit ailelerine ve sağlıkçılara.
Şehit ailelerine her zaman yapıyorum zaten, işte asker, polisle beraber. Hı hı. Şu anda hala da devam ediyorum.
Hala devam ediyor değil mi? Bu sağlık personellerine, şehit ailelerine
tabii ki,
falan.
Her zaman. Her zaman. Ya onlar başımızın tacı, onlar olmasa.
Şimdi ne güzel işte, yani bunu bir görev edinmek hem çok kıymetli. Babanız da öyle, Şinasi Bey de öyle. Bunu görev edinmek, yani bu çok güzel bir şey. Ama ne verirsen seninle beraber geli geliyor ya. Yani sen ne verirsen Allah işte, yani sen veriyorsun. Alma verme duygusu burada. Allah da farklı bir şekilde sana başka bir bahçesinden sunuyor diye düşünüyorum.
Komik bir şey anlatacağım sana. Geçen cumartesi günü Çınarcık'a işte çocuklarımın, karımın yanına gidiyorum. Onlar şu anda Çınarcık'ta. Şeyden geçtim. Birinci köprüden şimdi 15 Temmuz. Temmuz'dan polis çevirdi. Emniyet kemerim takılı değildi. Cezamı yazdı. Teşekkür ederim dedim. İşte haklısınız filan, öyle konuştuk. Sonra kartımı uzattım çocuğa. Ya dedim, bak ben polislere dedim, evlenecek çevrende arkadaşım varsa, sen varsan gel dedim benim dükkandan hemen dedim. Balmumcu da smokinlerini ben veriyorum dedim. Para almıyorum dedim sakın. Abi dedi, niye baştan söylemedin?
Ya işte.
Ya dedim, baştan söylesem sen bu cezayı yazmayacaktın.
Ya işte.
Ya da yazmamam için söylediğini düşünecektin dedim. Benim öyle bir şeyim yok. Ben hatalı mıyım? Hatalıyım.
Ne güzel.
Yazdın cezamı. Hani
duyarlısın abi. Yani bu duyarlılık, babam da çok disiplinli çünkü. O duyarı, o böyle hani o alma diyor, yine diyorum alma verme duygusu. Sizin elinizin ne kadar açık olduğunu bütün camia zaten biliyor. Yani bu hareketi de, yani şu hareketi hala kararlılıkla sürdürüyor olmanız da gerçekten takdire şayan bir şey. Bu çok önemli bir görev çünkü yani.
Abi yok, benim kafamın rahat olması lazım. Ben hani bir şey düşünmemem lazım. Ölüm var, kötü olmamam lazım. Yani şu anda şuradan çıktık. Ben motosikletle geldim buraya. Dükkana gidip
Allah
gidemeyeceğim belli değil. Hani strese girmemem lazım. O yüzden ne çok para istiyorum, para için ne hırs yapıyorum, ne de insanları üzüyorum abi. Gerek yok.
Evet. Ama bu işte, bu biraz işte o yetişmeden kaynaklı bir şey. Sen de bilakis çocukların var mesela. 3 tane aslan gibi evlatların var. Ben mesela onlardaki iletişimden dolayı senin biliyorum. Bir noktaya kadar, alması gerektiği noktanın altını çiziyorsun. Direkt oğlum bu kadar diyor. Bundan tabii öncesi. Ki. Buradan sonrası şımarıklık olur. Başkalarının alamadığını düşün dediğinde o çocuğun bu duyarla büyümüş olması. Yani tabii, senin gibi topluma kazanılması gereken 3 tane de aslan gibi çocuk geliyor şimdi bir de yani.
Abi ben çocuklarımdan hiçbir zaman şey istemedim bu yaşa kadar. Aman teşekkür getireceksin, takdir getireceksin. Aa, LGS'de şu puanı yapacaksın. Değil abi. Annene, babana, anneannene, babaannene, dedelerine, büyüklerine saygılı olacaksın. Hı-hı. Öğretmenlerine, polise, askere saygılı olacaksın. Abi saygı. Biz çocuklarımıza saygıyı verdiğimiz anda, sevgiyi verdiğimiz anda bunlar okulda başarılı olamasa bile iş hayatında başarılı olacaklar. Hı-hı. Mutlu olacaklar en basiti. Daha doğrusu evet. En güzeli.
Peki toparlamaya geçeceğim şimdi yavaş yavaş Ali abi. Bizim ben seninle sabaha kadar sohbet etsem benim için çok yoruldum dediğim bir şey yok.
Biz yan yine çok yalnız iyi konuştuk. Gerçekten nasıl geçti bilmiyorum.
Biz yan yana güzel gidince gitti. Böyle hep böyle gidiyor zaten. Geçen evet. De bir yarışmada Ali abimle birlikte jüri koltuğundayız. Güzeldi proje, güzeldi bir yarışma ama biz daha çok çocuklardan evet hepsini tek tek izledik baktık ama biz sohbet etmekten etrafımızda kimseyi görmüyoruz. Biz hala muhabbet ediyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu. Şöyle sanki 5 senedir görüşmüyorlarmış gibi bir de yani hala anlatacak çok şey var gibi böyle sürekli yenileniyor. Biz böyle yan yana gelince zaman güzel geçiyor abi. Evet, aynı jenetik kafalardayız çünkü. O yüzden ben senin sohbetini seviyorum. Babada da çok hikayeler var. Onu da böyle 40 yılda bir dinlemeye geliyorum sağ olsun zamanı olduğunda. Evet. O da anlatıyor da anlatıyor. Sanki ben 60'lara falan gidiyorum muhammele. Çok lezzetli bu arada hikayeleri de. Bir gün onu da konuk alacağım böyle.
İnşallah.
İyi
inşallah.
Olsun böyle kış dönemine böyle
abi artık yazın. Abi onu konuk alırsan onun avukatlık çok problemi olur. Çünkü onun zamanındaki olaylar çok sıkıntılı.
Birazcık biliyorum.
Mehmet Ali Erbiller'in yaptıkları, işte Çiğdem ablanın yaptıkları, işte Küçük Emre'nin yaptıkları.
Ha, bizim Rütük'le ilgili bir sıkıntımız yok maalesef.
Değil işte, Mehmet Ali Erbil sıkıntı yaratabilir. Ha, evet. Ne kadar arkadaş da olsalar filan.
Evet evet vallahi şey.
Hani yoksa Rütük'le alakalı içi, bir olay.
Bilgi dolu bir küp. Şinasi Günaydın. Gerçekten Allah uzun ömür versin. Yani. Çok tatlı bir adam. Hoş sohbetli bir de çok cesur ve net konuşan bir kişi. Peki abi bir şey rica edebilir miyim senden? Biz de mesela böyle bazı büyük firmalarımız var. Bizleri destekleyen ve seven. Benim de çok sevdiğim. Mesela bazı dönemlerde biz de böyle çok hayırlı ve hani mesela çok ihtiyacı olan aileleri buluyoruz mesela. Evet. Onlar ulaşıyorlar bize. Bir çekiliş yapıyoruz ya da bir şey oluyor böyle. Onlar arasında bir düzenleme yapıyoruz. Senden de bir iki tane böyle bir dinleyicimiz için bir hediye alabilir miyim?
Abi şöyle senin bunu sormana gerek bile yok.
Olsun ben
kesinlikle
ben sorarım.
Alabilirsin. Sen her zaman alabilirsin. Aa bak geçen gün şunu da anlatmam lazım.
Lütfen.
İsim vermeyeceğim. Türkiye'nin en ünlü mankenlerinden biri.
Hı hı.
En eski mankenlerinden biri. Abi hep işi düştüğünde arıyor. Ali'cim şuna şu lazım. Ali'cim bana bu lazım. Ali'cim buna bu lazım. Geçen hafta aradı. Bu arada sen beni arıyorsun. Ya Ali abi bak şöyle bir iş adamımız var. Buna takım elbise dikilecek abi, gider misin diyorsun. Hı-hı. Gidiyorum, ben ticaretimi yapıyorum. Sağ olasın. Arayı bulmaya çalışıyorsun. Benim o taraf da sana teşekkür ediyor. Ben de sana teşekkür ediyorum.
İçim rahat oluyor yani.
Bir tek ihtiyaçlarda
içim rahat.
Ve bedavalarda aramıyorsun. Hani bana işte şey yapıyorsun. Abi adam aradı. Ya Ali dedi, otizmli bir kardeşimiz var dedi, smoking çok giymek istiyormuş. Sizin kalbinizin temizliğini biliyorum, yardım eder misiniz? Abi dedim, senin aramana gerek yok ki dedim onun için. Beni arasalardı yardım ederdim zaten.
Yani.
Ama dedim, bir tek kalp temizliğinde değil ya. Bir de dedim, beni iş adamlarına tanıştır. Senin çevrende bir sürü iş adamı var. Hani bir de para kazandır dedim ya. Hep yardım olmuyor. ama abi senin kalbinin temizliğini biliyorum. Hani bunun için burada söylememe gerek bile yok. Ne kadar dersen, kaç kişi dersen emrine
amade. Ya biz böyle, haş abi, biz böyle gerçek ihtiyaçlı oluyorlar. Biz de mesela o birkaç tane alanımız var. Orada bir ortak paylaşım yapıyoruz.
Evet.
İşte şu ana kadar yaklaşık 7-8 kişiyi bir tatile gönderdim. Yani ben vesileyim ki sağ olsunlar böyle bir fırsat verdiler. Birkaç İstanbul'un belli noktalarında ağırlamalı şeylerini falan yapıyoruz. Gidenler de çok mutlu. Veren de çok mutlu oluyor. Ben de biraz yüzsüzlük yapıyorum karşı tarafa. Abi diyorum bak bunu da istiyorum ya falan. Ya, oğlum milleti istiyorsun da diyor. Hala mesela benim sözüm var. Hala ben Çeşme'ye gideceğim de hala işte büyük ailesi beni karşı adam ya oğlum millet geliyor sen niye gelmiyorsun? Ya millet hep onu gönder bunu gönder de sen niye gelmiyorsun oluyor. Hala valla ben daha bu yaz bitecek daha parmağımı daha suya sokmadım diyebilirim.
Abi o farklı bir olay zaten ya.
Ya biraz yoğun oluyoruz böyle bir de.
Tabii.
Kendim için bir şey isteyemiyorum ama başkası için yüzsüzlük yapabiliyorum. Kendim için böyle ya şöyleydi falan diyemiyorum mesela. Sende de oluyor mu bilmiyorum ama kendim için de isteyemiyorum ama başkası için istiyorum.
Ben kendim için de başkası için de isteyemiyorum yani.
Tamam o tarafımız birbirimize o tarafımız birbirine benzemiyor. Peki abi ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim bu
ben
arada geldiğin için.
Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlenceliydi. Güzel geçti.
Bir son sonrakini şey yapalım. Şinasi amca olsun.
İnşallah.
Böyle yani
İnşallah.
Şimdi tatilli bölgesinde o. Çınarcık'ta o bağım bahçesinin
Çınarcık'ta
içinde.
Çınarcık'ta bir 10 gün içinde Giresun'da fındıkları toplamaya gidecek Şinasi amca. İşi bıraktı bana. Biz buradayız.
Ama işte sen de bayrağı güzel temsil ettiğin için. Tabii sen canım, de çok mükemmel içisin.
10-15 yıldır ben de zaten hani direkt.
Ya o artık işin tabeladaki ismi.
Evet.
Asıl mutfağın sahibi artık sensin yani abi.
Hatta
baba işinde.
Hatta şöyle söyleyeyim, işte 72 yılında açmış. Şu anda yeni yenileme yaptım. Buraya gelirken ödemeyi yaptım. Üçüncü 10 yıla giriyoruz. Yani
maşallah.
20 senedir benim patenti markam zaten. Şinasi günaydın diyorum. Babam değil, benim patenti markam.
Hani yavaş yavaş.
Abi 30. sene. Az buz değil. İlk aldığımda Şinasi Bey şey demişti. Ya oğlum bu kadar para vermeye ne gerek var ya demişti. Baba dedim, orada R olması lazım.
Evet.
Bizim markamızda yani. Olmak zorunda. Yani ben haybeye koyamam onu. Hakikaten 30. yıla girdik şaka gibi.
Valla nice 30 yılları abi. İnşallah birlikte böyle keyifli güzel sohbetler edebileceğimiz daha güzel günlerde buluşalım. Ama Şinasi amca bir gün olsun da biz şöyle üçlü koalisyon yapalım. Bayağı bir neşeli hikayeler alırız diye düşünüyorum. 40'a
doğru inşallah.
Peki, onun da sözünü almış oldum. Ayağına sağlık abi. Çok teşekkür ederim tekrardan geldiğin için. Bir başka keyifli sohbetimizde tekrardan buluşmak dileğiyle diyeyim artık.
İyi yayınlar diliyorum kardeşim.
Evet sevgili podcast dinleyicileri, bu hafta sevgili Şinasi Günaydın. Çok kıymetli bir marka. Erkeğin bence aynadaki yansıyan yakışıklılığı, jilet gibi olmanızı sağlayan çok tatlı bir aile ve hem de mükemmelliyetçi bir bakış açıları var. Umuyorum ki sizler de, siz kıymetli dinleyicilerimiz arasında, erkek dinleyicilerimizin söylüyorum. Benden daha karizma olamazsınız da hani olur da olmak isterseniz Şinasi Günaydın Instagram adreslerinden hepsinden bakabilirsiniz. Kendiniz için güzel ve çok yakıştıracağınızı umduğum ürünlerini mutlaka gözden geçirin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.
Ferhat'la Laf Lafa sona erdi.